أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد فشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة Buhari'de 4157'de yer alan bir rivayete göre Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz bu tür konuşmaların önüne böyle hamdele salvele söylerdi. Türkçe'de öyle diyoruz. Euzü besmele, hamdele, salvele. Yani Allah'ı hamde layık bilmek, ona dönmek, onunla beraber olmak, ondan isteyeceğimizi istemek, hayatın değişmez yasasının, değiştirilemez yasasının, değiştirilmeye uğraşılsa da İmkansız, sonunda yine ona döndürüleceğimiz temel asıl yasasının onun tarafından belirleneceğini baştan beyan etmek. Yani, hamde layık sensin Allah'ım. Yardımı senden bekler, gufranını isteriz. Yapıp ettiklerimizin kötülüklerinden, akıbetlerinin yanlış olmasından sana sığınırız. Amellerimizin kötülüğü, kendimizin şerri hep senin korumana muhtacız. Sen kime hidayettesin dersen, işte o hidayettedir, dalalettedir demeye kimin cesareti olsun? Ama sen hangi yola dalalettedir dersen, işte o yol dalalettir, onun hidayet olduğunu kim iddia etsin? Sözlerin en güzeli Allah'ın kitabı. Yolların en güzeli peygamberin ortaya koyduğu, bize tanıttığı yol. İşlerin en kötüsü sonradan uydurulanlar. Böyle her sonradan din diye uydurulan bidattır, dalalettir. Her dalalet de insanı cehenneme götürür. Böyle bir başlangıçtan sonra Aleyhissalatü Vesselam'dan yine hayatın düzenleyicisi, Allah'ı nasıl razı edeceğimiz, onun gazabından nasıl korunacağımız konusunda temel bilgiler alıyoruz. Taberani, peygamberden şöyle naklediyor. Ben Kenzul Ümmal'da gördüm. 3. cilt 7833 numaralı hadis. Ma tahta zillis semai min ilahin yu'bedu min dunillahi teala azamu indallahi azze ve cel min heven yutteba. Şu gök kubbenin altında, şu semanın gölgelendirdiği yerde, Allah'ın berisinde kendisine kul köle olunan ilahların Allah'a en ağır geleni, en sevmediği, en istemediği, onların en büyüğü, en azametlisi ama tabi günah olarak, yanlış olarak, hata olarak, isyan olarak en büyüğü bir heva, bir heves ki peşi sıra gidiliyorsa işte odur diyor Peygamberimiz. Demek ki Habil'den Kabil'den bu yana insanlar Allah'ı Rab ve İlah bilmek yanında şeytanı Rab ve İlah bilmeye de meyletmişler. Allah'a kul köle olmak yanında Allah'ın dışında diğer varlıkları da hayata karışmaya tek yetkili ilah tanımışlar. Bu bazen gökte bir yıldız ya da yıldızlar, ay veya güneş, hatta rüzgar ya da bulutlar olmuş. Ya da aslan gibi, kaplan gibi güçlü, kuvvetli bilinen varlıklar ya da ateş gibi enteresan, değişik, farklı, aykırı, insanın hakimiyetinin dışında bir varlık veya su gibi benzer bir varlık olmuş ilah yerine konulan ama her zaman öyle değil, kertenkeleye tapanlar, güvercine tapanlar bile bulunmuş. İşte Allah'ın dışında kulu kölesi olunan varlıklar şu gök kubbenin altında, şu semanın gölgelediği yeryüzünde Allah'ın dışında kulu kölesi olan varlıkların en büyüğü ya da en zararlısı, en kötüsü, en olmayasıcası heva ve hevestir. Kişinin kendi arzu ve heveslerini, heva ve heveslerini peşi sıra gidilecek tek varlık, tek ilah bilmesi ve onların onun kulu kölesi olması demektir. İşte bu en büyüğüdür. Bugünkü tabirle söylersek sanki insanların gönlüme göre demelerini hatırlıyorum. Bir dükkan açtım ki gönlüme göre. Bir evlat yetiştirdim ki gönlüme göre. Bir evlenme, bir düğün icra ettik ki gönlümüze göre. Bu pazar, bu çarşamba, bu bayram, bu seyran, bu Ramazan, bu bilmem hangi zaman ve mekanın kesişim noktasındaki biz öyle yaşadık, öyle kâm aldık ki dünyadan gönlümüze göre. Peki ama bir ev döşedik gönlümüze göre, bir dostluk kurduk insanlarla gönlümüze göre derken hiç düşündük mü? Her şey gönlümüze göre olsun istedik, her şeyi gönlümüze göre ayarlamaya çalıştık. Peki acaba gönlümüz İslam'a göre ayarlandı mı ki? Her şeyini gönlüne göre ayarlayan, gönlünü İslam'a göre ayarlayamamışsa, yani o zaman onun gönlü put anlamına, ilah anlamına gelir mi ki? İsterseniz Furkan suresinin 43. ayetini beraber okuyalım. اَرَائِتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَى Hani şu kendi hevasını ilah edinen, hani şu ilahı hevası olan, kendi heva ve hevesini, arzusunu, kendi indi mütalalarını, bana göresini ilahlaştıran yok mu? Gördün mü onu? Üzerinde düşünmüyor musun? اَفَا اَنْ تَتَكُونَ عَلَيْهِ وَكِيلًا Ne yapacak ya o kendi aleyhine vekilse? Ne dersiniz? Zevkinizi putlaştırmak mı? Kimseye göre söylemedim. Herkes kendini ölsün ama böyle bir tehlike var hadiste. Ayette böyle bir tehlikeden söz ediliyor. Evet, insanlar hayatı zevkine göre yaşamak isteyebilirler. Ya da yaşadıkları hayattan zevk almak hakkına sahip olduklarını iddia edebilirler. Benim buna sözüm yok şu anda. O değil şimdiki konum. Evet, bakıyorum ashaba. Yaşadıkları hayattan zevk alıyorlar. Ya da yaşadıkları hayatı zevkine göre yaşıyorlardı. Peki ama biz hangi hayattan zevk almayı baştan kabul etmişiz? Hevamız, peşi sıra gittiğimiz, onsuz olmaz dediğimiz, hayat onsuz düşünülemez diye mutlak onunla ilgi kurduğumuz şeyler acaba nereden kaynaklanıyor? Mesela yine Tabarani'de de yer alan İmam Muhyiddin en-Nevevi'nin 40 hadisinde 41'in sıraya koyduğu hadise göre لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ buyurulur. Yani, insanlar iman iddiasında olabilirler, demez, yetmez onların biz müminiz, biz Müslümanız demeleri. Ancak, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah'tan getirdiğine o iman iddiasında olan kişi heva ve hevesini, arzusunu, beklentisini tabi ve teslim kılmadıkça iman iddiasının ne anlamı var? Müslümanlık iddiası peygambere ittiba, peygamberin getirdiğine ittiba ile mümkünmüş. Peki sorun şimdi kendinize, nasıl bir elbise ya da giyinme zevkiniz var? Dininizi ona mı teslim ettiniz, yoksa siz dine teslim bir zevk mi geliştirdiniz? Yani başörtünüzden pantolonunuza, ayakkabınızdan ceketinize, mantonuzdan montunuza kadar söyleyin, kılık ve kıyafette nasıl bir zevk geliştirdiniz, hangisini daha çok seviyorsunuz, peki o zevkinize İslam karıştı mı? Düşünün, devam edin, hesabı bana vermeyeceksiniz, mutlaka ölecek ve yarın hesaba çekileceksiniz, o güne şimdiden hazır olun diye hatırlattım sadece, inanın, başka bir derdim yoktu. Devam edelim isterseniz benzer konular hatırlatmaya. Yeme içme konusunda nelerden zevk alıyorsunuz? Peygamberin izin verdiği, İslam'ın hoş gördüğü, bu da olabilir dediği alan içinde şunu veya bunu mu seçtiniz? Yoksa siz kendinizce belirlediniz de İslam'ın zaten karışmaya yetkisi yokmuşçasına dokunmadınız bile. Öyle mi yaşıyorsunuz yoksa? Ne dersiniz? Sabah kahvaltı mı? Üstüne kahve mi yani? Sonra sigara altı ve üstüne sigara, sonra öğlen öncesi ve öğlen, bir öğlen sonrası bir beş çayı, bir arkasından akşam aralığı, sonra yatacağınızda, yatmadan önce ve sonrasında bu düzeni kim kurdu size? Çorbası tatlısıyla, böreği baklavasıyla, ikinci, üçüncü, beşinci çeşidiyle, komşusuz, açsız, kimsiz, kimsesizlerden uzak, hep kendi başına kendince yediğin yemeklerde ya da yeme peşinde hayatını vakfettiğin o yeme programında zevkini kime teslim etmiştin? Onu sen daha iyi bilirsin. Her bir gün aman onsuz olmaz diye kafaya taktığın, hatta gece yarısı bile olsa temin etmeye yollar teptiğin, nice ihtiyaç zannettiğin şeyler konusunda onu içmesen, onu yemesen, onu almasan olmaz dediğin şeyler konusunda kime tabi ve teslim edin? Onu bilmiyorum ben. İzin verildiği için mi, izin verilmediğini anlasan da devam mı edeceksin yoksa? Ama söylesene, onlara karşı hevesin, onlarla beraberliğin senin hayatının tümünü almak pahasına da olsa devam mı edeceksin? Benliğini, varlığını, düşünce dünyanı alt üst etse de sen ille de öyle yemeye, öyle giymeye, öyle gezmeye, öyle mal edinmeye, öyle çevre bulmaya, öyle zevk almaya, onları dinlemeye, ötekinlerden yana olmaya, berikilerle kucak kucağa bulunmaya ne dersin? Kim dedi bunları sana? Kulağını nerede kullandığını, nelerden zevk aldığını tekrar düşün istersen. Mesela deneme, o kadar zor bir şey değil, deney ver. Kur'an'ın Türkçesiyle okunduğu bir kaseti koy teybine. Seninki bilgisayar mı, açıver istersen. Dinle bakalım ne kadar sürecek. Aynı ayeti okumuyor, tekrar tekrar aynı sureyi dinlemiyorsun, devam ediyor okunan. Ne kadar oldu, 20 dakika, bıkmaya başladın mı? Hayır, bıkmak demiyorsun, tabi edebin müsaade etmiyor, Kur'an'dan bıkılmaz çünkü. Ama yoruldun mu? Aman birdenbire nasıl da yoruldun, 25 dakika, 30 dakika, yarım saat derken bir saate vardıramadın mı? Allahu Ekber, ne de ağır mesaj değil mi? Çok zoruna gitti. Peki, dünden önceki günler, neler dinlemiştin, kaç saatte o dinlediklerin, niye onlardan yorulmadın? Yani sana yük yüklemediği için mi, yoksa sen sana yük yükleyenlerden sorumlu olduğun şeylerden, senin sorumluluğunu sana anlatan şeylerden pek haz almadın, zevk almadın da sorumsuzluk beyanından mı zevk almaya başladın? İşte bu hadis bana bunları söyledi. Gönlüme göre diyor adam. Bir kız büyütmüş ki gönlüne göre. Ne kadar hoş. İyi. Bütün ana babaların gözü aydın. Gönlüne göre kızlar. Bir oğlan büyütmüş gönlüne göre. Aman Allah'ım ne kadar hoş. Tam gönlüne göre. Bir damat bulmuş gönlüne göre. Bir gelin almış gönlüne göre. Çok hoş. Peki söyleyin, gönlünüz kime göre? Yani Allah'a ve peygambere teslim olmamış gönüller taşıyanlar, gönüllerine göre peşinde koşuyorlarsa sonunda nereye gideceklerini düşünmediler mi? Benim bu hadisten anladıklarım böyle. Yani herkesin gönlü var. Gönül taşıyoruz. Bunu kimse inkar etmiyor. Ve gönlümüze göre olsun istiyoruz tabii. 41 numara ayağınız var. 45 numara ayakkabı giyeceksiniz. Olmaz öyle şey. Ama dikkat ettiniz mi? Gönlünüze göre değil, ayağınıza göre olsun orada. Ama ayakkabı mı? Sıhhat ve afiyet için. Ayağınızın sağlığı, dolayısıyla bedeninizin sağlığı için. Şöyle rahat etmeniz, rahat yürümeniz için mi? Soğuktan, sıcaktan korusun diye mi? Bunu 5'e temin edeceğiniz yerde 105'e temin ediyorsanız, gönlünüz size bunu emrettiyse, neden o konuda şöyle bir sorgulamadan yana değilsiniz? Gönlünüze göre değil mi? Bir başka hadis okuyalım. İmam Tirmizi, Kıyamet Sıfatları bölümünde almış Ebu Hureyre'den. Yine aynı hadis, benzer bir şekliyle Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde yer alıyor. İkinci cilt 165'te, 188 ve 210'da var. İnne likülli şeyin şirratun. Felikülli şirratin fetratun. Fein sahibuha seddede ve qaraba farcuhu. Ve in üşir ileyhi bil asabi'i fela ta'udduh. Her bir şeyin bir coşkusu, bir şevkli dönemi olur. Her coşkunun, her şevkin bir fetreti, bir durgunluğu bulunur. Eğer o şeyin sahibi itidalli, doğru dürüst davranır, hakka ve hakikate, olması gerekene devamlı yaklaşmaya çalışırsa, onun başarısını umun. Ama öyle değil de, bir dönem olmuş, parmakla gösteriliyorsa, sadece o döneme ait görünüyorsa, onu salihlerden saymanız gerekmiyor. Adam yerine koymayın. Demek ki amellerin iki ucu varmış. Bir ifrat, bir tefrit. Yani olması gereken dengeli olmak noktasının bir ötesi bir berisi. İşte Ahmet bin Hanbel'in müsnedindeki ibareler de şöyle. İnne likulli amelin şirra ve likulli şirratun fetra. Her amelin bir coşkulu dönemi vardır. Ama her coşkunun da bir duraksaması. Femen kânet şirratuhu ya da fetratuhu ila sünneti fakat eflaha. Ve men kânet fetratuhu ila gayri zalik fakat helek. Kimin coşkusu eğer sünnetime doğruysa, sünnetten dolayısa, sünnete gidiş için, sünnete uymak için, sünnet peşi sıra olmak içinse o felaha ermiştir. Ama kimin fetreti durgunluğu da sünnetten dolayı değil başka bir sebeple ise o zaman o helake doğru yol almaktadır. Hatta kimi rivayetlerde iş yaparsa yerine yani amel ederse yerine abede ibadet ederse eflah anlamına da ihteda yani hidayet bulmuştur kelimeleri kullanılmış. Ben anladıklarımı sesli düşünüyorum. Siz kendiniz kendi dünyanızı ilgilendiren düzenleme adını anlamaya çalışın. İnsanların fıtrat olarak yaratılıştan taşıdıkları bir özellik bu. Bir şeylere başladıkları dönem ya da onları sürdürdükleri zaman hep aynı heyecan, hep aynı duygu taşımaları gerekmezmiş. Aman Allah'ım, Allah'ımız ne kadar da Rahman ve Rahim, nasıl da merhametli, şefkat ve merhamet sahibi değilse, hep aynı olsun deseydi ne yapacaktık? Gerçekten zor, hem ne kadar zor olurdu değil mi? Ama öyle değil. Mesela, gece namazı öğrendiniz, coşkuyla başladınız. Hep öyle gitmedi, bıkmayın. Olmaz be, ben adam olmam demeyin. Kur'an öğreniyordunuz, ama nasıl da kafayı taktınız, gece gündüz, günde 10 saat veriyordunuz neredeyse. Ama 10 gün, 20 gün, 30 gün sonra azaldı bu iş. 5 saate, 3 saate düştü derken 1 saatte kaldınız. Kahrolmayın. Bittim eyvah, ben adam olmam demeyin. Oruç öğrendiniz, tutmak zorundaymışsınız. Hatta 2 günde bir oruç tutuyordunuz. 2 gün iftar ediyor, 1 gün oruç tutuyordunuz. Bazen 1 gün oruç tutuyor, 1 gün iftar ediyordunuz. Devam ettiniz, ayda 3 güne ya da haftada 2'den ayda 8 güne indiniz. Olsun, kahrolmayın, devam edin, azminizi bırakmayın. Demek ki insanlar bazen öyle, bazen öyle olabilirlermiş. Yani, aynı heyecanı insanlar her zaman aynı şekilde yaşamazlarmış. Buna imkan da yokmuş aynı zamanda. İşte bu bize Allah'ın rahmet ve merhametini, şefkat ve mağfiretini anlatır. Ben öyle anladım. Yani eğer insanlar her zaman aynı durumda olabilselerdi, olmaz öyle şey, o yaptığınız boşa gitti, siz yazık ediyorsunuz anlamına gelen sözler duyacaktık peygamberden, Allah'tan. Öyle demiyor ama aleyhissalatü vesselam. Demek ki bazen öyle, bazen öyle davranılabilecekmiş. Buna izin verilmiş bizim için. Fakat bir ölçü var ortada. Coşkulu dönemimiz vardı namaza, abdeste, Kur'an'a, sünnete. İnsanları ziyaret etmeye, akrabalarla diyalog kurmaya, birilerine hakkı anlatmaya, birilerinin şerlerine, kötülüklerini, münkerlerini nehyetmeye coşkulu dönemlerimiz olabilirdi. Bir öğrendiniz ki, emri bil maruf, nehyi anil münker, dinin ta kendisi. Öyle sessiz, çarşı pazar, düğün derrek, gece gündüz demeden, tanıdık tanımadık herkese yanlışlarını vurgulamaya, doğrularını teşvik etmeye çalıştığınız dönemleri hatırlayın. Ne kadar güzeldi ama heyhat, şimdi hiç de öyle değilsiniz. Olsun, demek bazen öyle olurmuş. Bazen coşkulu bir dönem, bazen de durgun bir dönem yaşanırmış. Peki ne yapalım? Kurtuluş için çare neymiş? Yani helak olmamak, felah bulmak için çare? Benim hadislerden anladığım şu. Ya o durgun dönemi devam ettirmemek, yine bir atağa geçip tekrar etmek. Ama galiba şöylesi daha mı yerinde dersiniz? Durgunluk eğer bir başka konudaki coşkudan dolayıysa, demek ki bu insan olarak bizim fıtratımız. Yani bir ara çok Kur'an okuyor, gece gündüz okuyordunuz, hep hadis okuyor, tekrar tekrar okuyordunuz. Günde bir cilt bitiremezseniz 2 günde bir cilt bitiriyordunuz. Aman Allah'ım ne kadar çok yoğun okumaya çalışıyordunuz ama hep evde, hep kendi dünyanızdaydınız. Yani İslam'ın size yüklediği yüklerden bir tane Kur'an ve sünneti okumak bölümünü icra ediyordunuz. Şimdi o konuda aman ne kadar da durgunlaştınız. Siz günde 20 sayfayla bir ayda meal bitiriyor, günde 100 hadis ile işte bir ayda 3000 hadis okuyorsunuz. Olsun. Bu durgunluk sizin için kötü olmaz ki, çünkü söyleyin sizin programınıza neler girdi de önceki okuma düzeyini azalttınız, aşağıya indirdiniz. Tamam, yani işte aradığımız da o zaten. Eğer siz okuduklarınızı birilerine anlatmak için, öğrendiklerinizle toplumun hayatını yeniden düzenlemek için, hısım akraba, eş dost, tanıdık bildik, karı kız, çoluk çocuk, herkese bu işi anlatmak için, öğretmek için, yani okuduklarınızı yaşanır hale getirmek için okuma düzeyinizi azalttınız, geri kalanını artırdıysanız, bu doğal ve güzel zaten, yani sünnetten dolayı. Mesela, şimdi hangi sureyle berabersin diye soru veriyorum, tanıdık tanımadığım Müslümanlara. Kimisi şaşırıyor, ilk defa duyuyor. Hayır diyorum, yani bu hafta gündemde tuttuğun, ilgilendiğin, beraber olduğun, görüşüp konuştuğun sure hangisi? Diyelim ki Furkan. Ya da şu ara Neml, Kasas, Ankebut, birini söyledi ya. Peki ama neden diyorum, yani Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide, Enam, Araf olmasın diye mi? Haşa. Yarın da onlar olacak, bunlar olmayacak. Yani birisiyle ilgimiz diğeriyle ilgilenmememizi gerçekleştirecek ya, özellikle olmasın diye değilse, bu bir devamdır. Birine coşku, diğerine durgunluk oluşturacaktır elbette. Mesela amcaoğullarını ziyarete gittiniz, teyzeoğulları bekliyor. Hala kızlarını ziyarete gittiniz, dayı kızları bekliyor. Öyle olmayacak mı? Elbette durgunluk ve coşku sünnete uygun gelişiyorsa, o kişinin felahını gözleyin. Onu ümit edin ki başaracaktır, iyi bir Müslüman olmaya niyet etmiş, gayret ediyordur. Ama öyle değil, başka gayelerle, yani güzel ama hayatımın tümü bitti benim, tezgahtarlık mantığım, esnaflık mantığım, benim geleceğe yönelik hesaplarım, benim mal mülk anlayışım, hepsi alt üst olacak ben bu kafayla gidersem. Olmaz, 6 ay zor dayandım, bitti artık bu iş. Bir vakitler öyleydi, yeter. Dur bakalım, birkaç sene sonra tekrar ihtiyacımız olursa tekrar döneriz diyenler, onlar helak olacaklar herhalde, anladım. Evde bir cenaze çıktıktan sonra bu tavrı alanlar, haçtan döndükten sonra bu tavır içine girenler, ya da herhangi bir dinsel baskı zannettiği olay yaşadığı için, yani bir hastalık olur, bir sıkıntı olur, bir şeyler olur, onlar Allah'a, peygambere yaklaştırır insanları bazen, ondan dolayı böyle bir coşku dönemi yaşayanlar, beyaz takkesini giymiş mescide koşarken gördüğünüz insanlar, hem de mescidi ilk açmaya niyet edenler, en son çıkmaya gayret edenler, habire okuyanlar, alabildiğine soranlar, tekrar tekrar gündemde tutsun isteyenler, bir coşku dönemindelerse, ama bu fetretleri, bu durgunlukları, yani bu coşkudan vazgeçmeleri bir başka coşku nedeniyle değilse, onu bir şey saymayın diyor Peygamberimiz. Demek ki her amelin bir coşkulu dönemi, ama her coşkunun bir duraklık, bir durağan dönemi vardır. Kimin coşkusu sünnete doğruysa o felah bulmuş, o hidayeti bulmuştur. Ama kimin de fetreti, durgunluğu sünnetten dolayı değil, başka bir sebeple ise, o da helak olmuştur. Bir başka hadis. Eşşitâ'u Rabi'ul Mü'min. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde, yine onlardan derleme bir hadis olarak da, hadis kitabı olarak da Kenzul Ummal'da yer alıyor. 12. ciltte. Aleyhissalatü vesselam, kış ayının müminin baharı olduğunu beyan ediyor. Eşşitâ'u, kış mevsimi, Rabi'ul Mü'min. Rivayetin birinde de illet sebep belirtiliyor. Gecesinin uzunluğu gündüzünün kısalığından dolayı. Yani gece ibadetine imkan hazırlaması, gündüz ibadetine kolaylık sağlaması açısından gündüz oruçları kolay, gece de hem uyku hem kıyam imkanı verdiğinden dolayı. Hayatınızda kış mevsimleri oldu mu? Yoksa siz saatle mi yaşıyorsunuz? Sizin gününüz hep 24 saat ve hep 6'da mı başlıyor gündüz? Güneş doğsun ya da doğmasın, size mahsur yok mu? Güneş batmış ya da batmamış, siz duvara yerleştirdiğiniz güneş doğuruculara dokunuverdiniz mi çevre aydınlanıyor? Bir yerlerde batan güneşin ışınları kaybolsa da siz ışıklı bir dünyanın altında mesainize devam mı ediyorsunuz? Ben bu sözün o hayata şamil olduğunu zannetmiyorum. Hayat gündüz ve gece olarak güneşe bağımlı devam ederse diye söyledim. Güneşin doğumuyla başlayacak ya da güneşin ilk ışıkları, uzaktan gelen ışıkları, ufku kaplayan beyaz bir ışık, fecir dediğimiz zamanla başlayacak. Güneş batınca bitme hazırlıkları, ama batıdaki kızıllık kaybolunca hepten tamam demek gerekecek. İşte böyle bir yaşantı için kış ne güzel bahardır. Ne kadar verimli, ne hoş bir dönemdir. Gündüzü ne de kısa. Sabah olmadan akşam oluveriyor, oruç ne kadar kolay. Sonra serin de üstelik. İnsanlar su derdine, açlık derdine düşmeden Allah'a kul köle oluveriyorlar. Ama geceler de bir farklı. Yatıyorsunuz, dinleniyorsunuz. Kış gecelerini hatırlayın. Yatsıdan sonra hemen yatabilseniz, yatsanız neden yatmayacaksınız? Kim sizin hayatınıza program çizen? Allah dedi diye söylediğime göre ben rahat konuşayım. Ama siz onun dışındaysanız o sizin sorununuz. Yatsıyı kıldınız ve yattınız. 2 saat, 3 saat, 4 saat, 5 saat, 6 saat yoruluncaya kadar yattınız. Sonra yeter artık, kalkın. Gece kaç oldu? Daha sabaha, daha fecre, daha çok vakit var. Siz alabildiğine verimli bir hayatın Allah huzurunda yaşanması planına hoş geldiniz. Eşşitâ'u Rabi'ul Mü'min. Kış mevsimi müminin baharıdır. Eskiden öyleydi hayat. Şimdi yeni nasıl yeni bilmiyorum. Yani bundan önce anlamına eski, değilse hayatın eskisi yenisi nasıl olur bilmem ki. Her yaşanan gün bugün, gelecek henüz yaşanmamış, geçmişte bitmiştir olarak değerlendiriyoruz. Yani önceki günler. Mesela kervansaraylar olurmuş. Orada 3 gün bedava kalma imkanına sahip yolcular, ama kervansarayın ana kapısı doğuya açık olur, doğuya doğru olur. Böylece günün ilk ışıklarıyla insanların uyanmaları beklenirmiş. Batıya açık olması gerekmez ki. Yani güneş batsa da o alacakaranlıkta, o kızıl kıyamette yine de insanlar geciktirdikleri ömrünü yapmaya çalışsalar diye bir zemin hazırlanmazmış onlar için. Hep öyle değil mi? Öyle güzel olmaz mı zaten? Ya da düz bir damda yatıyorsunuz, baktınız güneş ışıkları sizi şöyle henüz daha yükselmeden rahatsız etmeye başlıyor. Kalkın ve hayata başlayın diye. Ama bizim ne güneşimiz, ne ayımız, ne yıldızlarımız galiba o göktekilerden ayrı olarak değerlendirilince kendimize göre doğuyor, kendimize göre batıyorlar. Bir başka hadis. Dikkatinizi çekti mi? Hiç de birbiriyle ilgili değil görünen farklı farklı hadisler. Çünkü bir konu etrafında derli toplu hadislerin bir konuyu anlattığını zannetmemiz gerekmez diye böyle seçtim bugün. Yani Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz konunun birini baştan sona 3 ay, ikinci konuyu 5 ay, üçüncü konuyu 8 ay anlattı da öyle konular bitince vefat edip gitti değil. Namaz konusunu 5 sene, zekat konusunu 10 sene irdeledi, sonra tamam anladınız herhalde demedi. İşte hayatın içinde her biri peşi sıra giden gerçekler, yaşanması gereken gerçekler ve onların yaşam programı, temel projeleri. Ebu Musa'dan, Buhari, El-Edeb-ül Müfredini almış, Hakim'in müstedrekinde yer alan bir hadis. Aleyhissalatü vesselamın yaşadığı toplumda Yahudiler de var. Kânel Yahud yu'atisûne inden nebî sallallahu aleyhi ve sellem yercûne en yekûl lehum yerhamkümullah ve kâne yekûlu lehum yehdîkümullah ve yuslihu bâleküm. Peygamber meclisine geldikleri, peygamberle beraber oldukları da bazen görülüyor bu Yahudilerin. Yani aleyhissalatü vesselamın bulunduğu yerde onlar da oturuyorlar. Onlar da peygamberi dinliyorlar. Hatta kimi rivayetlerden öğreniyoruz, şöyle önlere doğru, peygambere doğru yaklaştıkları da vaki. Hatta bu rivayete göre, şöyle aksırıp hapşırdıkları, peygamberin kendilerine, yerhamükallah demesini beklediklerini görüyoruz. Yani aksırıyor, hapşırıyor, kendileri elhamdülillah demeyi ya bilmiyorlar ya demiyorlar tabi elbette ve bekliyorlar peygamber onlara yerhamükallah, yerhamükümullah desin, Allah size merhamet etsin desin. Ama aleyhissalatü vesselam onlara yehdikümullah ve yuslihu baleküm diyor. Yani Allah size hidayet versin, işlerinizi de bu hidayet doğrultusunda ıslah etsin. Öyleyse ancak Müslümanlara Allah rahmet ve merhamet edecek. Müslümanlar ancak cennete gidecektir. İşte bu anlamda Müslümanların dışında birilerine iyilik duasında bulunacaksak onların hidayete ermelerini isteyeceğiz. İşlerinin de hidayet üzere ıslah olmalarını isteyeceğiz. Demek ki Yahudiler aslında biliyorlar peygamberin dediğinin doğruluğunu. Peygamber söyleyince onun bir dua olarak kabul edileceğini, bunun peygamber adına güzel bir duanın kendilerine intikal etmesinin kârları olduğunu biliyorlar, kabul ediyorlar. Ama buna rağmen Müslüman olmuyorlar. Bu garip bir olay zaten. Bilmek yetmiyor ama inancını beyan etmek ayrı bir iş. İşte Ebu Talip, baştan sona bir ömür peygamberi desteklemekle geçmiş ama kabul ettim diyememiştir. Tabarani'nin kebirinde yer alan, bir de Et-Targhib ve Terhib adında Türkçe'de tercüme edilen hadis kitabından bir hadis, Ebu Amr Eşşeybani'den. Abdullah İbni Mesud, Cuma günü kadınları camiden çıkarırken gördüm diyor Abdullah İbni Mesud'u, Ebu Amr Eşşeybani. Kadınlara, çıkın buradan, evinize gidin, bu sizin için daha iyidir diyordu. Ebu Amr Eşşeybani, Abdullah'ı, Cuma günü kadınları camiden çıkarırken gördüm diyor. Onlara, çıkın buradan, evinize gidin, bu sizin için daha iyidir diyordu. Peki kadınlar cuma kılmasınlar mı? Bu rivayete göre evet. Peki kadınlar başka zaman camiye gitsinler mi? O ayrı bir konu. İnşallah onunla da ilgili hadisler söylemeye çalışacağız yeri gelirse. İbn-i Mace, Kitab-ül Fiten'de yer alan bir hadis. 4031 numara. İzamul cezai ma izamil bela ve innallâhe izâ ahabbe kavmen ibtelâhum femen radiye felehur rıda ve men sakita felehus suhtu. Cezalar belalarla eşdeğerdedir. Ceza demek aslında karşılık demektir. Arapça şekliyle düşününce Allah cezanı versin demek, Allah sana bu iyiliğin karşılığını versin demektir. Onun için Türkçe'de kullanılan şeklin dışında anlaşılır. İşte izamul ceza, karşılıkların azameti, büyüklüğü, ma izamil bela, o konudaki belanın, beliyenin, imtihanın büyüklüğü gibidir. Çünkü bela da Türkçe'deki gibi değil, imtihan anlamına gelir. Allah insanları ne kadar büyük sorularla ya da çetin şartlarla imtihan ediyorsa, ne kadar büyük belalar, beliyeler vermişse ona, işte onlara başarısı kadar onlardan beklenilen ödüller de büyük olacaktır. Çünkü Allah bu denemelerinden sonra onlara belalarına göre mükafatlar hazırlamıştır. Ve innallâhe izâ ahabba kavmen, Allah'ın bir yasası, Allah bir kavmi sevince, sevdi mi, İptelahum, onları imtihan eder elbette. Eğer bu imtihan konusuna onlar femen radiye, razı olurlarsa felahur rıda, Allah da onlardan razı olur. Ama ve men sakita, kim de gazaplanır, öfkelenir, zorlanırsa felahus suktu, Allah da onlara gazaplanır, Allah korusun. Benim başıma gelen bela kimsenin başına gelmedi diyen insanlara müjde o zaman. Peki ama neden benim başıma onun başına gelen bela kadar gelmedi demeye de kimsenin hakkı yok. Çünkü aynı belanın büyüklüğü herkesin başına gelmesini gerektirmez. Birine oğlundan, birine kızından bela gelir. Birine malından, birine mülkünden bela gelir. Kimisine hepsinden, kimisine hiçbirinden bela gelir. Yani bazen sağlık bir bela, bazen hastalık bir beladır. Kim, hangisi bu işi başardı diyemiyoruz ki? Size üç baba, üç oğul örneği versem. Yakup ile Yusuf, Zekeriya ile Yahya, bir de ikisi arasında Davud ile Süleyman. Söyleyin, hangisinin belası hangisinden küçüktü? Hangisinin belası hangisinden büyük? Mesela Nuh aleyhisselam, 950 yıl toplumun belasıyla iç içeydi, nice sıkıntılar çekti. Ama söyleyin, Süleyman aleyhisselamın belası çok mu küçüktü? O kadar nimet, onun azgınlığı, onun şaşkınlığına sebep olabilme ihtimali yok muydu onda? Tamam, Allah'ın koruması ayrı, o bize örnek de ayrı şey. Ama vererek imtihan edilenlerle alınarak imtihan edilenlerin ne farkı var sizce? Allah kimilerine öyle, kimilerine böyle büyük belalar verir. Bela kelimesi imtihan soruları demektir. Başa gelen şeyler demektir. İsabet eden musibet anlamına gelir bunlar. İşte bu anlamda başa gelen şeyler ne kadar büyükse oradan kazanç da o kadar büyük olur. Allah bir toplumu sevdi mi onları mutlaka sınar, dener, imtihan eder. Kim bu denemeye, kim bu sınamaya razı olursa Allah da onlara rızasını gönderir. Ama kim de gazaplanır, öfkelenir, olur mu böyle şey derse Allah da onlara öfkelenir, gazaplanır. Olur mu böyle şey der Allah da elbette. Allah'tan gelene rıza. Söyleyin, dahası olur mu dersiniz? Mesela Allah size, bize haber gönderse, kullarım, sağlık, sıhhat ve afiyet konusunda nasıl bir soru istersiniz? Ne dememiz gerekir? Aman ya Rabbi, cennetimize sebep hangisiyse sen daha iyi bilirsin, onu gönder demeli değil miyiz? Peki haşa şüphemiz mi var Allah'tan? Bize gönderdiği sağlık, sıhhat ve afiyet ya da hastalık soruları bizim cennetimize sebep olma niteliği taşımıyor mu dersiniz? Elbette taşıyor. O zaman, ama o zaman ne anlamı var bunun gayrında, bunun ayrında düşünmeye? Yani Allah elbette bize göre olanı bilir. La yükellifullahu nefsen illa vus'ahadır. Ancak gücümüzün, kudretimizin yettiğinin ötesinde soru sormaz bize. Gücümüz, kuvvetimiz kadar, imkanımız kadar bize sorular gönderir. Onun ötesinde sorumluluk yüklemez bize elbette. Biz de ondan gelen sorulara razı, gücümüz yeter, biz bunun hakkından geliriz diye uğraşmak durumunda olalım. Bir başka hadis. La ayşe illa ayşul ahira. Buhari'nin Rikak 1'de, Müslim Cihat 126'da, Tirmizi Menakıb 55'te ve İbn-i Mace Mesacid 3'te, hatta bir de Ahmet bin Hanbel'in Müsned'i 2. ciltte yer alan bir hadis. Bir benzeri Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inin 3. cildi 118. sayfada yer alıyor. Ela innel ayşe ayşul ahira diyor aleyhissalatü vesselam. Anlayabildiğim kadarıyla Türkçesi şöyle. La ayşe illa ayşul ahira. Yaşam, yaşantı, hayat ancak ahirettekidir. Yani bir hayat yok ki ahiretin dışında. Ahiretteki yaşama, yaşantı ancak asıl olan işte odur. Ela innel ayşe, dikkat edin, gerçek hayat ayşul ahira, ahiretteki hayattır. Demek ki kullanılan kelimelerin, terminolojinin İslamlaşması gerekiyor. Mesela insanlardan kimileri bir kap içine şişe diyorlar. Rengi, tadı ve kokusu, durumu ve biçimi başkalaşmış bir sıvı dolduruyorlar. adına kula diyorlar. Ve onunla beraber olmaya yaşam işte budur diyorlar değil mi? Evet diyebilir herkes. Yani yaşamın ne olduğunu beyan hakkına herkes kendince sahiptir. Ona bir şey demedim. Ama hadise dönüyoruz. Gerçek yaşam, gerçek hayat ahirettekidir. Hatta bunu ben peygamberden öğrendiğim kadarıyla başta Allah'tan da öğrenmiştim. Ankebut suresinin 64. ayetine bakıyoruz. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ İşte şu dünya hayat, işte şu sizin şimdi yaşadığınız hayat, işte şimdi içinde bulunduğunuz hayat, ancak beklemek zorunda olduğunuz ve de oyun eğlenceye daldığınız öyle bir hayat, böyle oyun eğlenceye dalma fırsatı verilen bir hayattır. Ama iyi bilin ki وَاِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةِ Ahir yurt, لَهِيَ الْحَيَوَانِ Gerçek canlılık orada, gerçek hayat orasıdır. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Ah bir bilseydiniz. Adam ev yaptırıyor, öteki bütün benliğiyle sanki o tarafa doğru sarkıp ağzından kelimeler dökülüveriyor. Adam yaşıyor be. Öteki altına son model ya da farklı model bir araba almış, belki yolda biriken suları da üstüne sıçratıp gidiyor, belli ki yaşıyor adam diyor ona. Yani insanlar evle yaşıyorlar, arabayla yaşıyorlar, bir koltuğa gömülünce, bir masaya bağlanınca yaşıyorlar. Ya da kasaları biraz geniş, keseleri biraz büyüyünce yaşıyorlar. Bu ne menem yaşama, bu nasıl yaşama? Onlar da elinden alınca kahroluyorlar değil mi? Onu da biliyoruz tabii. Yani dünya bu. Bir rüzgar esiyor, o imkanları ellerinden alınıveriyor. Bu sefer de kahroluyorlar. Öldüm, bittim, mahvoldum diyorlar. Ne fark eder ki? Neden önce yaşadığını iddia ediyordun da şimdi öldün zannettin? O zaman da aynı, şimdi de aynı aslında. Gerçek hayat, asıl yaşantı ahirettekidir. İşte o zaman yaşayacak insanlar. Dünyada hangi imkanla imtihan olduklarını kim unutmalı? Söyleyin, mal ve mülkle, deniz kenarında bir bölge değil, denizin tümünün onun olmasıyla, ormanlardaki hayvanların hayvanat bahçesinde kendilerinin olmasıyla değil, bütün ormanların onlara ait kılınmasıyla insanlar imtihan olabilirler. Köleleri vardır, hizmetçileri vardır, cariyeleri vardır kimilerinin. Malları, mülkleri, saltanatları vardır. Gir dedikleri iki edilmiyordur. Ama ne zamana kadar? Bakın isterseniz Kur'an'daki cennet yaşantısına. Güzeller, güzellikler anlatıldıktan, en güzellikler beyan edildikten sonra iki özellik var ki insanların bugün elde edemediği, o da hemen arkasından sayılıverir, söyleniverir. Yani biri Allah'ın rızası, biri de orada ebedi kalış. Yani dünyada insanlar cennet diye tarif edilen, Kur'an'da anlatılan hayatı dünyaya taşıyabileceklerini zannedebiliyorlar bir anlamda. Ne var cennette? Bağ bahçe, benim de var diyebilirler. Hatta tüm Akdeniz çevresi benim olabilir, Kanarya Adalarına da taşabilirim diyebilir insanlar. Başka ne var cennette? Huriler. Benzerlerini buldum diyebilir insanlar. Başka ne var cennette? Irmaklar, rengarenk, çeşit çeşit bölgeler. Ben de bulabilirim diyebilir insanlar. Evet, evet, evet diyebilirim ben de ama orada ebediyen bir hayat var ve orada Allah'ın rızası var. Bulun bakalım hadi. Dünyada kim dünyalıklarını hep benim olsun diye imkan sahibi olarak kendinde tutmaya yetkili olacak? İsterseniz bakın kitabınıza. Diyecek ki, kimileri dünya malının elinden alınmayacağını zannediyor. Mesela Kehf suresinde. Ölmeyeceğim, kıyamet kopmayacak ama hadi diyelim ki oldu, Allah yine bana verecek sevdasında. Ama bir rüzgar her şeyi ortadan kaldırıverince, eyvah diyecek, bütün harcamalarını ele ovuşturacak ve tövbe ve istiğfar etmek zorunda olduğunu bilecektir. İşte tekrar ediyorum hadisi. La ayşe illa ayşul ahirah. Hayat mı? Ancak ahirettekidir. Ela innel ayşe ayşul ahirah. Gerçekten hayat ancak ahiretteki hayattır. Çünkü Ankebut suresinde de 64. ayet bunu vurgulamıştı. Ve innel daral ahirah lehiyel hayavan. Gerçek hayat ahirettekidir. Zaten dünyada ölüp giden, dünyada yaşayıp, yani uzun ömür yaşasa bile insanlar ahirette diyecekler ki dünyada ya bir gün ya bir günden daha az kalmışız. Aslında göze çekilen sürmeyle de ilgili size hadisler söylesem ama çok mu darmadağın olur dersiniz. İsterseniz o konuda ben kaynaklar söyleyeyim, siz müracaat edin. Buhari tıp 19, Ebu Davud libas 13, tıp 14, Tirmizi libas 22-23, tıp 9, İbn-i Mace tıp 25, Nesai Zinet 28, Darimi Savm 28 ve de İmam Tirmizi'nin Şemail-i Şerifine özellikle bakın. Aleyhissalatü vesselam sürmeden yanadır. Gözlere çekilen sürme, onun şifa verdiğini, göze canlılık kazandırdığını, kirpikleri bitirdiğini, faydalı olduğunu beyan ediyor Aleyhissalatü vesselam. İsterseniz hadislere siz bakıverin. Erkekler mi kadınlar mı kullansınlar? Öyle bir şart görmedim. Ama insanlar maalesef toplumsal bir baskıyla bunun sadece kadına ait olduğunu anlamışlar. Hatta erkekler kazara tesadüfen gözlerinin ilacı için gerektiğinden dolayı, yani lazımdır, şifadır, gereklidir, çaresizim diye yapsalar bile hayrola diye dalga konusu oluyor maalesef. Halbuki onlar da desinler, hayır ilaç sürdüm gözüme diye. Çünkü aleyhissalatü vesselam ilaçtır, devadır da diyor aslında. Bunun en güzelinin o ismit denilen bir taşın ezmesi olduğunu biliyorum, hadislerde anlatılan. Ama şimdi mevcut piyasadakiler ondan mı kaynaklanıyor, yoksa başka başka siyah madenler mi, ya da boyalar mı, ya da boyanın böyle kalem haline getirilmiş şekiller mi bilmiyorum. Ben diğerlerinin zararlı olduğunu zannediyorum ama onlar hakkında söz söyleme makamında değilim. İsmit, yani sürme taşından yapılan sürme, göze faydalıdır. Aleyhissalatü vesselam özel teşvik ediyor. Bir hadis daha okuyalım. İnnel İslam bede'e gariban ve seyaudu gariban fetuba lil guraba. Enes bin Malik'ten, Abdullah İbni Mesud'dan, İbni Mace'nin bize haber verdiği bir hadis. 10. ciltte 3987 ve 3988 numaralı hadisler. Tirmizi'de de Amr bin Avf'tan rivayet ediliyor. Baş taraf aynen, sonunda şöyle bitiyor hadis: Fetuba lil guraba ellezine yuslihuna ma efseden nas min ba'di min sünneti. İslam dini garip başlamıştır. Ve seyaudu gariben, ya da bir başka rivayette ve seyaudu kemabede, tıpkı başladığı gibi garip hale gelip dönecektir. Fetuba lil guraba, gariplere ne mutlu. Fetuba lil guraba, kimmiş bu garipler? Peygamberimiz şöyle tarif ediyor. Eğer peygamber tarif etmese, biz kendi kendimizi anlasaydık bakalım ne modeller çıkardı. Ama aleyhissalatü vesselamın tarifine dönüyoruz. اَلَّذ۪ينَ يُصْلِحُونَ مَا اَفْسَدَ النَّاسِ. İnsanlar مِنْ بَعْد۪ي مِنْ sünneti, benden sonra bozdukları sünnetimi, eğer benden sonra insanların bozdukları yolumu eğer ıslah ediyorlarsa birileri, onlar gariptir ve onlara ne mutlu diyor aleyhissalatü vesselam. Yani İslam dini garip başlamış, diğerlerinden alıntı değil, başka dinlerin bozuk şekillerinin düzeltilmişi değil, bizzat Allah'ın yeniden ortaya koyduğu, kimse olmasa da, kimse desteklemese de, Allah adına görevli peygamberin desteklediği, yanına Allah'ın destekçiler verdiği bir dindir. Hatta Şam diyarından gelir bir insan da peygamberi duymuştur. Ondan önce kendi başına hanif dini üzeredir. Putlara tapmayı kötü gören birisidir. Peygamberimizle karşılaşıp onunla konuşurken der ki, peki sen kimsin? Ben peygamberim. Ne demek peygamber? Allah'ın elçisi. Ne demek Allah'ın elçisi? Ne istiyorsun sen bizden? İşte putları reddetmenizi, Allah'a kul köle olmanızı, sıla-i rahme dikkat etmenizi falan diye sayar aleyhissalatü vesselam. Sahih-i Müslim'de yer alan bir hadis. Sonra der ki, peki bu konuda senin kim var, destekçin, yardımcın kim var? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de diyor ki, bir hür ve bir köle, başka kimse yok. O ara yanında bir tek Ebu Bekir Efendimiz, bir de Hazreti Bilal vardır. Peki ben de destek olmak, yanında olmak istiyorum deyince, şu anda senin gücün yetmez, git de benim haberim sana ulaşınca sen o zaman yanıma gel der. O da Medine'deyken Peygamberimizin yanına gelir. Yani insanlar garip başlamıştır bu dine, yapayalnızdırlar, kimsesizdirler. Öyle olanlar hayat boyunca hep yalnız kalacaklar belki de. Herkes bir yana gidecek. Hep öyle olmamış mı? Nuh kavminden inananlar az, Ad kavminden, Semud kavminden, Eykellerden, Medyenlerden inananlar hep az olmuştur. Olsun ama fakat Katuba lil guraba, gariplere ne mutlu diyor aleyhissalatü vesselam. Kimmiş o garipler? İnsanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra peygamberin yolunu bozmuşlardı ya, sünnetleri karıştırmışlar, dini değiştirmişler ya, işte o zaman eğer sünneti diriltmeye, peygamberin yolunu canlı tutmaya, ıslah etmeye çalışıyorlarsa onların ifsatlarını, işte bu insanlar gariptir ve onlara ne mutludur. Cennet onlara. Sübhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk. Aleyhissalatü vesselamın bir hadisini okuyarak böylece bitireyim. Bu tür konuşmaların üzerine böyle dememizi istiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ben de onu bugünkü Türkçe ile şöyle tercümeye çalışıyorum. Allah'ım eksiksiz ve noksansızsın, tam ve mükemmelsin, sübhansın, hamdolsun sana. Seni böyle biliriz. Bu uğurda can vermeye razıyız, şahidiz, şehit olmaya hazırız ki senden başka ilah yoktur. Kulu kölesi olacağımız, her dediğini dinleyeceğimiz, hayatımıza karışmaya tek yetkili sensin. Ama bu inancımıza rağmen eksiğimiz, kusurumuz, kabahatımız oluyor. Affınla, lütfunla, rahmet ve merhametinle mağfiretini isteriz. Eksikliklerimizi tam kabul et. Yanlışlarımızı yok kabul et Allah'ım. Anladık ki hedefte yanlışlar, plan ve projede hatalar varmış. Sana döndük, seni razı etmeye döndük. Dönüşümüzü yani tevbemizi kabul et. Razı olacağın bir hayatta istihdam et. Sonu cennet olan bir hayat lütfet. Ve bu hayatta kolaylıklar ihsan et. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.